Ayrım 12.
Nicky konuşmuyordu. Burnunu bükmüş, hafif hafif başını sallıyordu. Ve gözyaşları elbisesine süzülüyordu. Biraz zaman geçti ve sonra yavaşça konuşmaya başladı. Nikola, düşündüğün gibi yap. Ben boyun eğeceğim. Kalbim parçalansa da şikayet etmeden boyun eğeceğim. Ama bir şey bilmeni istiyorum. Beni boşama, ölürüm. Nikolas, demek ki dediğim gibi olacak, dedi yumuşakça. Değil mi? Düşündüğün gibi yap Nikola. Az sonra yine, belki hakkınız var. Böylesine tanınmış bir ailenin ismi silinip gitmemeli. İnşallah bir oğlun olur. Ve ben de onu kendi karnımdan çıkmış gibi büyütürüm. Nikolas, bu ruhlu incelik karşısında derinden duygulandı. Kalkıp onu kucakladı, yanağını onun yanağına yasladı. Acı gözyaşlarını hissetti. Sağ ol Nicky, diye mırıldandı. Az sonra yine, çocukluğumdan beri güçlü insanın kaderini değiştirebileceğine inanırdım. Onunla pek çok şeyde anlaşamadığım halde bunu bana babam gösterdi ve kendimi ona örnek aldım. Hiçbir şeyi olmayan basit bir süngerciyken kaderini saçlarından tuttu, dar yollardan, yokuşlardan geçirdi ve onu kendisine yol açmaya ve mümkün olduğu kadar yükseklere çıkartmaya mecbur etti. Yine de Nicky kaderi terbiye edemedi. Bunu ilk defa kız kardeşimiz Lenyo, sonra da feci bir şekilde unutulmaz kardeşimiz Miltiades ölünce anladım. O zaman güçlü kuvvetli babamızın acıdan parçalandığını ve bir zaman bütün canlılığını kaybettiğini görünce anladım ki kader güçlü. İnsandan daha güçlüdür. Benim için de öyle. Kendimi pek çok önemli şeyi başaracak güçte hissediyorum. Beynimin gücünü, tahsil ve kültürümü karşılaştırıyor ve her zaman kendimi başkalarından üstün görüyordum. Biraz sustu. Acı acı gülümsedi. Tekrar sözlerine başladı. Halbuki herkesin ve her şeyin insan, hayvan, kuş, böcek, bitki tohumu, yeryüzünde yaşayan her canlının yapabildiği bir şeyi ben, Nikolas Mandakas, yapamadım. Çok acı çektim. Ne rüyalarım vardı. Onu güçlü bir insanın prototipi olarak yetiştirmek, mağrur, boyun eğmez, terbiyeli. Aynı zamanda merhametli ve cesur. Boş inançlara saplanmamış bir insan olarak, aynı zamanda özgür insan. Dinliyor musun Nicky? Karısı iki mutlum olmuş, gözlerini yummuş dinliyordu. Hayır, dinlemiyordu. Uzaklardan monoton ve anlaşılmaz bir yankı gibiydi sesi. Ona ne sorduğunu anlıyordu. Evet Nikola, bir cevap verdi kulca. Her zaman olduğu gibi. Bir şey daha dinle ve kendini avut. Kaderin bizi olduğu şeyi ona bak. Şüphesiz biliyorsun ki Sokrates zamanının en olgun, en ahlaklı insanıydı. Ve gelmiş geçmiş bütün devirlerin, insanların en büyük filozofu. Halbuki sonu gelmeyen savaşlar yüzünden erkekler azalınca diyorlar ki tek kadınla evliliğin yürürlükte olduğu Atina'da her erkeğe ikinci bir kadın alma hakkı tanıyan kanun çıkarıldı. Böylece Sokrates karısı Ksantippe'den başka hakim Aristides'in kızı Myrto'yu aldı. Myrto ona iki oğlan yaptı. Sofonisco ve Menexenu. Ksantippe'den sadece bir kızı Lamboclia vardı. Gülümsedi, sigara çıkarıp yaktı. Sanki, teselli ol, dedi emin bir sesle. Sokrates gibi ben de sorumluluğuma yanık düştüm. Düşün bunu, üzülerek söylüyorum, bunun başka yolu yok. Kader kazandı, boyun eğelim. Ayağa kalktı. Onu teselli etmek için yalancıktan onu her zaman sevdiğini, acısının geçici olduğunu ve bir yıl geçmeden büyük mutluluk yaşayacaklarını, çocukları olacağını söylemek istiyordu. Söylesin mi söylemesin mi bir iki saniye düşünceli, kararsız durdu kaldı. Bunu yersiz buldu ve acele adımlarla dışarı çıktı. Geçtiğimiz ay Katinio 19'unu bitirdi. Uzun boylu, etine dolgun, kara gözlü, parlak abonis saçlı. Birkaç delikanlı onu istediler ama razı olmadı. Güzelliği ona hayaller kurma hakkını veriyordu. Ona Patina'nın kızı diyorlardı. Annesi Erpinike ile kalıyordu. Babasını hiç görmemişti. 14 yaşındayken annesiyle birlikte Patmos'tan ayrılıp Kalimnos'a gelmişlerdi. Tüccar evlerinde hizmetçilik yapmıştı annesi. Kalimnoslular okuma yazmayı sevdiklerinden Katinio'yu okula gönderdiler. İlkokulu bitirdi. Annesi onu yanına aldı ve bu bereketli topraklara geldiler. Çocukken annesini hiç tanımamış olduğu babasını soruyordu. Annesi ona babasının hovarda, tatlı dilli bir adam olduğunu ama bir gün karnından sancılandığını, acı ve ateşler içinde yere düşüp kıvrandığını ve 10 saat sonra öldüğünü söylüyordu. Yalandı hepsi. Patmos'ta pek çok kişi Katinio'nun bir din adamının kızı olduğunu biliyordu. Anlattıklarına göre, ama doğrusunu kim bilir, Allah ruhuna huzur versin, bu yüksek mevkili mübarek din adamı 80 kadar piç dağıtmış ortalığa. Uzun boylu, geniş omuzlu, göbekli, keyifli, gül sakallı, boru sesli bir adammış. Tepeden tırnağa kuvvet ve zenginlik. Kaderi mutlak olan ondan hiçbir şeyi esirgememişti. Ya işi? Oturmak, yemek, şarkı söylemek, ilahi değil, güç ve cinsel güç toplamakmış adamın işi. Ağanın büyük oğlu güvenilir adamının karısını yollayarak Katina'nın annesini davet etti. Onunla açık konuştu. İkisi de konakta kalacaklardı. İş için değil. Yiyip içeceklerdi. Ve Katina hanımefendi gibi onun az aşağısında yaşayacaktı. İkinci hanımefendi diyelim. Çocuk doğursa da doğurmasa da bir olmasını verip onu iyi bir gençle evlendireceğim. Düşün, konuşun, bunları ve yarın en çok öbür gün cevap bekliyorum. İstemezseniz bir başka tarihli bulunur. Fazla düşünmelerine gerek yoktu. Akşam olurken kızın annesi geri geldi. Ağasın dedi kulca. Ne yaptığını bilirsin. Ne zaman gelelim, emret. Böylece konağa yerleştiler. Çok büyüklü mermi papazdan ve çalkantılı hayatı boyunca tanımış olduğu başka erkeklerden ders görmüş olan annesi kızına efendisini memnun etmek için bunu yap, şunu yap diye nasihat veriyordu. Ürkekmişsin, utangaçmışsın gibi yap. Bu erkeği azdırır ve memnun eder. Kızlığını ve utangaçlığını terbiye ettiğini düşünerek en başta bu ağa olup gurur duyar. Onun istediği yerleri okşa ve vücudunu iyi oynat. Anladın mı kız? Kalçalarını daha çok oynatacaksın. O ne derse hemen öğrenecek ve bazen nazlı, bazen vahşice onun istediği gibi yapacaksın. Efendimiz büyük ağa, nereleri gezip görmemiş ki çok bilgisi olacak. Biri yeterli kapısı açıldı. Efendim memnun et, iyi gün görelim. Annesi içini çekti ve içinden dua etti. Gel sen de şimdi mübarek adamın ruhu, yardım et. Katina dinliyor ve gülümsüyordu. Bakire olsa da onun da epey bildiği vardı. 14 yaşındayken o orta yaşlı edepsiz büyük bakkal İzmirli Menelios'un okulundan mezun olmuştu. Ve tabi annesi bunu hep bile gelmişti ve kızlığına zarar gelmemesi şartıyla göz yummuştu. Onun için de evlerinde her türlü ihtiyaçları karşılanmıştı. Küçük Cantinho bir gün bakkala, istediğini yap More demişti. Ama gözlerini 14 aç, çünkü çocuk olur sonra. Bir tane olsa neyse. Görünen o ki annesi de bakkalla anlaşmıştı. Ve bu orta yaşlı adam kıza çok şey öğretmişti. Sonra iki, belki de üç kişi daha gelmişti. Hepsi de evli barklı tüccar. İyice gece olunca hazırlandı. Göğüslerine ve bacaklarına kokular sürdü. Ona verdikleri ve dizlerini açıkta bırakan ipekli geceliği giydi ve yattı. Başını yastığa koyup siyah gül saçlarını sağa sola yaydı. Ve efendisini beklemeye başladı. Fazla beklemedi. Nikolas gülümseyerek içeri girdi, ona yaklaştı. Saçlarını okşadı ve etli dudaklarından öptü. Efendi kızarmış, yanıyordu. Yorganı çekip attı. Kızın dik göğüslerini okşadı, göbeğine indi. Ve birden kalktı. Acele ceketini çıkarttı. Altın zincirli saatini yeleğinin cebine koydu, fiyongunu çözdü. Sinirli sinirli soyundu ve kızın yanına yattı. Evin öbür ucunda, Nike odasında yapayalnız, Panayan'ın ikonası karşısında diz çökmüş, ondan Nikolas'ını bağışlamasına, bunu günah olarak yazmamasını niyaz ediyordu. Çünkü sadece olan evlat sahibi olmak arzusuyla yapıyordu bunu. Az sonra yine daha başka bir şey için yalvardı. Yardım et Panayan'ı, Katina bir kere daha gebe kalsın, günah evimizden çıksın ve ben yeniden kocamı bulayım. Dizleri yoruluncaya, ruhu acı doluncaya, hıçkırıkları ağlayıncaya kadar yalvardı. Kendisini yatağa attı ve gözyaşları ve kederi içinde uyuyakaldı. Bu işi gizli tutmaya karar vermişlerdi. Ama küçük bir yerde sen ne kadar zaman gizli kalır? Konak her taraftan görülen bir fener gibi. Üstelik Katina emirler veren bir hanımefendi havasını takınmıştı. Bir de sol elinde bir yüzük, boynunda altın gerdanlık pırıldıyordu. Melizmeden yine elbiseler, iç çamaşırları, ipek gecelikler getiriyorlardı. Onu yapıyor, bunu yapıyor ve efendinin onunla yattığını herkesin anlamasını istiyordu. Ve annesi güya utangaçmış havasını koruyor, evin diğer kadınları yanında istavroz çıkarıyor, başını kaldırıp gözlerini gökyüzüne dikiyor ve 200'lülük dolu laflar ediyordu. Her an için, ya Rabbim seni övüyorum ve senin çağrına gelinmiş biricik oğlunu ve onun nekiniz annesini övüyorum. Ezeli ve ebedi sensin. Amin. Bunları o din adamından öğrenmişti. Haberler o sıralarda küçük oğlu Aras'ın evinde kalmakta olan anneleri Kira Maria'nın kulağına gelmekte gecikmedi. Hiddete kapıldı, sinirlendi ve acı hayal kırıklığına uğradı. Kendi kendine kocasıyla konuşuyordu. Ah benim benim, iyi yaptın da gittin. Çocukların edepsizliklerini görüp durmuyorsun. Topladın, topladın, onları çok mal bıraktın, çok pislik yapsınlar diye. Emek verip topladığın malları oğullarının nasıl kullanacağını görseydin daha çok mal toplamak için kendini mahvetmezdin ve bugün hala hayatta olurdun. Acayip düşünce. Onca yıl kocasıyla yaşamış olduğu halde onun ruhundaki giderilmesi imkansız susuzluğu anlamamış, hissetmemişti. İrak resmandakasın hamurundan insanlar da dünyanın malını versen doymazlar. Çünkü daha çok isterler. Her şeyi ölümsüzmüşler gibi. Son nefeslerini verinceye kadar. Bir başka şey daha var. İyi ya da kötü, müstesna insanların içinde onları durmadan öne iten korkutucu zor bir araç vardır. Tabuta girinceye kadar onlar için sakinleşmek imkansızdır. Kira Maria her sabah atına biniyor, adamların yaptıkları işi görmeye tarlalarına gidiyordu. Bazen orada, bazen burada, bütün günü onlarla geçiriyordu. Temmuz'da harman zamanı adamlarının onun için kurdukları çadırda geceleri günler oluyordu. Başını dik tutuyor, hiç kimseye, çocuklarına bile muhtaç olmak istemiyordu. Bugün kararını verdi, atına bindi ve Nikolas'ın evine yola çıktı. Annesinin geldiği haberini alınca Nikolas solgun gülümsedi. Sonra sanki titredi ve ciddileşti. Şimdi artık utanan ve saygılı bir adam oluvermişti. Başını biraz eğdi ve annesini karşılamak için acele adımlarla dışarı çıktı. Belki annesi işi bilmiyordu. Kapıdan ona, "İyi günler anne, seni gördüğüme sevindim," dedi. Ama tavrından annesinin meseleyi bildiğini hemen anladı. Yine de kollarını açarak onu kucaklamaya ve öpmeye koştu. Karşısına gelince annesi avcunu onun gözlerine aldı. "Nikola, seninle özel olarak konuşmak istiyorum. Belki Niki de yanımızda olacak." "Olur anne, yukarı çıkalım. Orada yalnız oluruz. Niki istersen o da gelir." Merdiveni adım attıklarında inmekte olan Katinio ile karşılaştılar. Katinio hanımefendiyi tanıyordu ama hiç yakınında bulunmamıştı. Korktu. Ürkekçe sarıldı ve ocak yok oldu. Kimdi Nikola? Bir kadın, evin kadını. Hizmetçi mi, yardımcı mı? Hiçbirine benzemiyor. Bakıyorum çok süslü. Ne yapıyor? Kusura bakma anne, Niki'yi çağırayım. Niki kayınanasını kucakladı, başını ona yasladı ve başladı ağlamaya. Kira Maria onun başını okşadı, alnını öptü. Gurur sahibi insanları severim Niki. Biliyorum ama acını tut. Oğluna döndü. Öğrendiklerim doğru mu Nikola? Bütün köyde konuşulanlar, belki başka köyler dedi. Çok geçmeden şehre yayılacak olan sözler. Kusura bakma anne, soru sormadan ve kararını vermeden önce beni dinle. Anne, Irak İsmanlı kasanın en büyük oğlu çocuksuz kalsın. Olamazdı. Buna izin veremezdim. Benim en baştaki görevim babamın adını sürdürmektir. Bir yılda bitecek bu iş. Sana yemin ederim anne, babamın adı ölmesin diye. Niki biliyor, anlayış gösterdi ve izin verdi. Senden de rica ediyorum, anlayış göster. Evet anne, ben de senden rica ediyorum. Nikolas'ın hakkı var. Ben babasının adını sürdüremiyorum. Kira Maria biraz kuruca, talihsiz kız dedi. O iyi kalpliliğin bir gün seni mahvedecek. Dinle Nikola. Babanın adını sürdürmek istiyorsun. Ben de istiyorum. Hem de canından. Ama söyle bana. Babanın adını gayrimeşru yoldan, zina yaparak mı sürdürmek istiyorsun? Böyle ağır sözler kullanma anne. Doğan çocuk benim kanımı, babamın bana verdiği kanı taşıyacak. Kızın sadır olmasın deyip evlendireceğim. Ve uzaklara alacağım. Çocuğun bunları öğrenmesi söz konusu değil. Niki hakiki annesi gibi onu büyütecek. Talihsiz çocuk. Bu dünyada hiçbir şeyin gizli kalmayacağını bilmiyor musun? Bir gün oğlu kutsal evliliğin ve resmi nikahın meyvesi olmadığını öğrenirse, o zaman nasıl yaşar? İnsanlar ona ne derler? Ah Nikola. Öbürü gülümsedi. Anne, bütün o dediklerim birer kağıt parçası. Seni üzmek istemem ama izin ver, sana katılmıyorum. İnsanlığa şan vermiş, iyi güzeli işlemiş, dünyayı ve helenizm aydınlatmış ne kadar çok piç. İstersen çocuk gelip geçti bir bilsen. Sana sadece 1821'in en akıllı ve şanlı delikanlısı Karayiz Kakis'in, ki o olmasaydı isyan sürüp gidecekti, bir rahibe ile bir kaptandan doğmuş bir piç olduğunu söylesem yeter. Öbürü Moran'ın direği Kolokotronis, yaşlı bir adam olarak hapisten çıkınca bir rahibeyle yaşadı ve ondan iki oğlu oldu. Senin dini duygularını iletmek istemeden bir şey daha söyleyeceğim anne. İsa da... Annesi korkuyla sus diye bağırdı. Küfür işleme. Onun için Nikola, Allah bizi lanetledi. Kardeşin Alkiviadis'in nasıl hayat sürdüğünü istiyorum. Neredeyse 6 aydır onu görmedim. Nasıl göreyim, ona ne diyeyim, ne duyacağım? İnan bana onunla karşılaşmaya utanıyorum. Onun hesabına utanıyorum. Ama sen Nikola, aklı ve tahsiliyle gurur duyduğumuz evin ilk oğlu sen. Babanın adını sokaklara düşürmek ve küçük kardeşine kötü örnek olmak mı istiyorsun? Hepimize babalık yapması gereken sen. Nikolas başını önüne eğmişti. İki parmağıyla zincirin ortasında asılı, özenle işlenmiş altından bir zampara heykeliyle oynuyordu. Ve dudaklarında üzüntüden mi, utançtan mı, alaycılıktan mı belli olmayan bir gülümseme vardı. Anne, diye mırıldandı. Zine için değil, babanın hatırası için. Ya bu kız, senin bu koruyucu meleğin, Nikola hiç mi acınmıyorsun ona? Anlaştık anne. Bir beni ne yapıyoruz? Ve ilave edeyim, Nikki'ye olan sevgim ve şefkatim daha da büyüdü. Nikki birden ağlamaya başladı ve hızla odadan çıktı. Bir sürü ikisinden bir ses çıkmadı. Sonra annesi, ve bu şey, ne demiştim, deneme ne kadar sürecek? 1 yıl dedik, ama şart değil. Bir şey çıkmazsa 6 ayda atılıyor. Atmak değil, diye ekledi. Başka taraflardan iyi bir genç ırgat bulup evlendirecek.
Ayrım sonu.